Ayrım 17.
Sayfa numarası 165. 11. Menekşe'deydi. Denizde fırtına vardı. Kıyıya bindiren deniz evleri, yolları, toprağı sallıyordu. Ak dalgalar ta büyük adanın önünden kopup son hızla İstanbul'a yükleniyorlardı. Çılgın ustura gibi soğuk, ortalığı geceyi ışığı biçiyordu. Menekşe'de kahvede üç polis köşeye oturmuşlar, pişpirik oynuyorlar. Memleketlerinden, polislikten, gurbet elden konuşuyorlardı. Bugün Menekşe'de bir olağanüstü telaş göze çarpıyordu. Zaten Menekşe birkaç günden bu yana İhsan'ın öldürülmesinden beri bir olağanüstülük yaşıyordu. Herkes yalnız gazeteleri Zeyneli Zeynel Çelik çetesini konuşuyordu. Ve her gece Zeynel Çelik Menekşe'ye geliyor, bir olay çıkartıp gidiyordu. Üç kere Zeynel Çelik Selim Balıkçı'nın evini kurşunladı. Bütün Menekşe bir anda oraya Selim'in evi önüne yığıldı karanlıkta. Selim'in evini kurşunlayanlar Menekşe'nin, Florya'nın bütün elektriklerini söndürmüşlerdi. Kahvedeki polisler dışarıda kıyamet kopar, kurşunlar kahvenin üstünden, yanından, yönünden cıv cıv geçerken yerlerinden bile kıpırdamadılar. Kahvecinin getirdiği mum ışığında kağıt oyunlarını sürdürdüler, çok soğukkanlı adamlardı. Dün gecede gene Zeynel Çelik çetesi Selim Balıkçı'nın evini kundakladı. Ev bir anda çıra gibi yandı. Esen yel evin yalımlarını ta yan yatmış istasyon yapısının üstüne kadar savurdu. Sanki çok büyük eski ahşap bir konak yanıyordu. Selim Balıkçı'nın evi öylesine çabuk, öylesine göz açıp kapayıncaya kadar yandı, söndü, bitti ki kimse evin bu kadar az sürede yanıp tükendiğine inanmadı. Evi Selim de içeride yansın diye tam kapısından kundaklamışlardı. Balıkçı'nın uykusu bu kadar hafif ve balıkçı da bu kadar atik olmasaydı çoktan yanmış kül olmuştu eviyle birlikte. Kapıda yalımlar patladığında Selim üstünde giyitleri yatağına uzanmış, elinde gazete uyumuş kalmıştı. Yalımın içeriye uzanması, yüzüne bir sıcak yelin vurmasıyla uyanıp ateşin kapattığı kapıdan dışarıya fırlaması bir olmuştu. Sabah açıldığında Selim Balıkçı'nın evinin yerinde külden, bir de biriktirdiği çerin çöpün kalıntısından başka hiçbir şey kalmamıştı. Selim Balıkçı lodoslarda, deniz kıyısında, yollarda, bellerde, surlarda, çöplüklerde ne kadar ıvır zıvır bulmuşsa hepsini toplamış, iki odalı evinin bir gözünü tıka basa doldurmuştu. Onları da satacak, o parayı da biriktirdiği paraya katacak, bir daha Halim Veziroğlu'na gidecekti. İşte şimdi ne yapsın? 20 yıldır biriktirdiği öteberileri yanmıştı. Selim Balıkçı evinin yanmasına hiç mi hiç üzülmedi ama birazcık kızdı Zeynel'e. Artık bir iyice hergelilik yapıyordu bu oğlan. Belki de İhsan'ı korkudan öldürünce, belki de daha çok korkarak, korkunun son ucuna gelerek çıldırmış, kendisinden de korkmaya başlamış, evini kundaklamıştı. Hemen o gün Selim Balıkçı kereste sunta ev yapmak için gerekli öteki şeyleri almış gelmiş, yanan evinin yerine Mahmut'la bir de Özkan'la yeniden gecekondusunu kurmaya başlamıştı. Ona düşman olmuş Tekmil Menekşe de gecekondu yapımında çoluk çocuğu, yaşlısı genciyle Selim'e yardım ediyorlardı. Kimi su getiriyor, kimisi kum, kimisi cam, tahta, kimisi musluk getiriyor, kimisi kum karıyor, kimisi tahta biçiyordu. Gecekondu yapımı bir imece işidir. Gecekondu işinde dost düşman yoktur. Düşman düşmana bile yardım eder. Akşama sabaha kalmaz bu gidiş, bu çalışmayla Selim Balıkçı'nın evi biter. Ama başka bir şey de vardı ortada. Menekşeli böyle 7'den 70'e Selim'in evini kurmaya uğraştığı gibi hiçbir gecekondu ile uğraşmamıştı. Selim'in bunu düşünecek vakti yoktu. Evi yakanlar bir de yarın üstüne çıkmışlar, o yaşlı çitlenbik ağacının önünde durmuşlar, geceye sallamışlardı kurşunu. Gazeteler Zeynel Çelik macerasıyla dolup taşıyordu. Her gazete Zeynel'in İhsan'ı öldürüşünü başka türlü yazıyordu. Zeynel'in gazetelerde çıkan fotoğrafları da bir tuhaftı. Hiçbir tanesi Zeynel'e benzemiyordu. Hepsinde çatık kara kaşlı, kartal burunlu, gözlerini korkunçlaştırarak bakan, elinde bir siten tabanca tutarak poz vermiş, geniş omuzlu, uzun boylu birisi duruyordu. Hele bir gazetede adamın gazetenin yarısını tutacak kadar büyütülmüş resmi arkasında mor kayalıklı bir dağ yükseliyordu. Bir başka gazetede Zeynel'in çetesiyle birlikte çektirdiği resmini gene renkli, koskocaman basmış, altına da Zeynel Çelik'in 3 yıl önce memleketi Erzurum'dan geldiği zaman kurduğu çetenin resmini görüyorsunuz diye yazmıştı. Zeynel'in yaşamı hakkında da türlü türlü söylentiler çıkıyordu gazetelerde. Bu söylentilerin hepsine de Menekşeliler inanıyorlardı. Nasıl inanmasınlar? Zeynel Çelik Menekşe'ye geldiğinde koskocaman bir adamdı. Burada kaldığı sürece de belki 10 yıl, 15 yıl kimse onun ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyordu ki. Gazetelerdeki fotoğrafların da Zeynel Çelik'in fotoğrafları olduğuna herkes inanıyordu. İnsan bu kadar maceradan sonra böylesine değişemez miydi ki? O sabah Menekşeliler erkenden uyanmışlar, küçük çekmeceye birkaç çocuğu gazete aldırmaya yollamışlardı. İbo Sakça Efendi bile 4,5 papele kıyıp 3 gazeteyi birden ısmarlamıştı. Gazeteler gelince Menekşeliler kadın erkek öbek öbek olmuşlar, plajın alanında, kahvede, ev aralarında sesli sesli okuyorlar, gazeteler Zeynel'in İhsan'ı nasıl öldürdüğünü ballandıra ballandıra güzelce anlatıyorlardı. Her gazete olayı başka türlü anlatıyordu ya, hepsinin birleştiği bir yan vardı. O da Zeynel'in 9 kişilik çetesiyle demiryolu istasyonuna gelip sabahlara kadar bütün mahalleyi, denizi bile, denizdeki tekneleri bile kurşunladığıydı. Bundan başka gazeteler şunu da yazıyorlardı. Zeynel, 9 kişilik canavar çetesiyle Menekşe kahvesine girmiş, ünlü kabadayı 11 adamın katili İhsan'ı yakalamış, uzun uzun işkence ettikten sonra gözlerine üçer kurşun sıkarak onu öldürmüş, halkın gözleri önünde ünlü kabadayının dilini, tenasül uzvunu kesmiş, soğukkanlı kahveden çıkıp gitmişti. Olayı haber alan polis, denizden ve karadan bu korkunç gangsterin yöresini sarmış, onu Menekşe'de kapana kıstırmıştı. Yalnız çok yürekli Atik, gözünü daldan budaktan sakınmaz, çok deneylerden geçmiş bir gangster olan gangster Zeynel, kuşatmayı yarıp kaçmıştı. Menekşeliler her şeye, Zeynel tedesinin varlığına, gangster tek başına İhsan'ı öldürmek için çıplak tabancayla kahveye girdiğinde, belki çeteleri dışarıda onu bekliyorlardı. Gerçeğinde böyle olması gerekti. Zeynel'in o cellat bakışlı, geniş omuzlu fotoğraflarına da inanıyorlardı. Ama ne yazık ki polislerin gelip mahalleyi kuşattıklarını, Zeynel Çelik çetesini karadan hem de denizden sardıklarını, günlerce gecelerce gangsterle çarpıştıklarını ne yazık ki görmemişlerdi. Nasıl olmuştu da gazeteler bu hiç gerçekleşmemiş olayı gerçekmiş gibi yazıyorlardı. Zeynel'in kim olduğu da gazetelerde anlatılıyordu. Bir gazetede onun Ağrı Dağı'nda eşkıyalık yaptığını uzun uzun ballandırıyordu. Derken polislerin ellerinin ayaklarının bağlanması, tabancalarının alınması olayı sardı gazeteleri. Polisler bir ihbar alarak Saraybonu'nda Zeynel Çelik çetesini yakalamak için Atatürk heykelinin denize bakan yerinde pusuya yattıklarında kendilerini bir ateş çemberinin ortasında buldular. Atatürk heykelini ağaçları duvarları siper alan gangsterler kurşun yağmuruna tuttular onları. Sonunda Zeynel Çelik bağırdı. Canınıza kıymak istemiyorum. Hemen teslim olmazsanız hepinizi öldürürüm, silahlarınızı yere atın. Ve polisler silahlarını yere attılar. Zeynel Çelik'in polislere hıncı vardı. Onların ellerini ayaklarını bağladıktan sonra işkence hakaret etti. Polisler İstanbul şehrinin şimdiye kadar görmediği en büyük gangsterle karşı karşıya kalmıştı. Zeynel Çelik polislerin ceplerindeki bütün parayı tabancalarında almıştı. Zeynel Çelik'in arkasında daha büyük bir çetenin olduğu da muhtemeldi. Zeynel Çelik çetesinin İhsan'ı öldürdükten sonra polisleri bağlayışı, ondan sonra Beyoğlu'ndaki en büyük bankalardan birisini soyuşu, ondan sonra da gelip en büyük düşmanı Selim Balıkçı'nın evini yakması. Gazetelere gün doğmuştu. Artık gazeteler bu azılı gangster yakalanıncaya kadar onun birer destan değerindeki maceralarıyla dolup taşacak ve İstanbul şehri eli yüreğinde her sabah gazeteleri gün ışımadan dört gözle bekleyecekti. Bir gazeteci de dün Boğaz'da adı söylenmeyen bir gazinoda viski içerken Zeynel'i yakalamış, onunla uzun bir konuşma yapmıştı. Gazeteciyle Zeynel'in boy boy renkli resimleri gazetenin birinci sayfasını boydan boya kaplıyordu. Bu gazetedeki fotoğraflarda Zeynel uzun boylu, çangal bıyıklı bir bahadırdı. Tuncelili olduğunu, 11 yaşında oradan geldiğini, önce büyük bir kaçakçı şebekesine girdiğini, az büyüyüp kendini bilince patrona isyan bayrağını çekip onu öldürdüğünü, kaçakçılığı sevmediğini, polislere düşman olduğunu, nerede polis görürse hemen orada elini kolunu bağlayacağını, tabancalarını da emniyet müdürüne göndereceğini söylüyordu. Zeynel 30 yaşlarında, iri yarı geniş omuzlu kartal bakışlıydı. Çok rahat, düz, coşkusuz, alçak gönüllü konuşuyordu. İhsan'ı 5 kişi birleşerek ağabeyini öldürdükleri için vurmuştu. Geriye kalan 4 kişiyi de arıyordu. Yakında onları da bulup teker teker avlayacaktı. Banka soygunculuğuna gelince çetenin paraya gereksinmesi vardı. Aç mı kalacaklardı yani? Banka soymaktan da kolayı yoktu bu dünyada. 3 banka daha soyup dünyalığı doğrulttuktan sonra bir daha harama el sürmeyecekti. Geçinecek parası olduktan sonra soygunculuk, hırsızlık yapmak ahlaksızlıktı, insanlığa sığmazdı. Zeynel Çelik kulüplerden Fenerbahçe'yi tutuyordu. Ta Tunceli'den bu yana o Fenerbahçe aşıklısıydı. Yiyeceklerden kara lahana çorbasına ve madımak köftesine, bir de içli köfteye, Antep kebabına bayılıyordu. Bekardı ama yakında göz koyduğu üniversiteyi bitirmiş bir kızla evlenecekti. Kız gangsterlere, özellikle yürekli insanlara bayılıyordu. Zeynel'e de bir bakışta aşık oluvermişti. Gazeteci Zeynel'e nişancılığını da sormuş. Zeynel de belinden tabancasını çekmiş, karşıdaki elektrik lambasını ateş etmiş, lambayı parçaladıktan sonra otomobiline binmiş. O kadar kalabalığın gözü önünden gaza basıp gitmişti. Az bir sürede olan olmuş, birkaç günde Zeynel Çelik çetesi dallanmış budaklanmıştı. Olaylar büyük bir hızla birbirini izlemeye başlamıştı. Zeynel Çelik çetesi 2 gün içinde Beyoğlu'ndaki 2. bankayı, Şişli'de 3.'sünü, Sirkeci'de de 4. bankayı soymuştu. Harem iskelesinde enselerinden kurşunlanmış 3 de ceset bulunmuştu. Yamaçta, ağaçların altında. Bu 3 cesedin de pantolonları, iç donları tadizlerine kadar indirilmişti. Bu 3 Anadolulu tüccarın pantolonlarını indirmelerine sebep, bu ölümlere başka bir şey süzü vermek içindi. Aksaray Köprüsü altında da çırılçıplak 1-2 ceset bulunmuştu. Bütün bunlar Zeynel Çelik çetesinin marifetleriydi. Artık Zeynel Çelik çetesi her gün İstanbul'un bir yerinde bir cinayet işliyor, bir banka soyuyor, bir ev bir köşk yakıyordu. Ve gazeteler her gün Zeynel Çelik'in boy boy resimlerini basıyorlardı. Yandan, önden, elinde mitralyöz, mavzer, felinta, tabanca, kılıç. Polis Zeynel Çelik'i un kapanında sabıkalı cinsi sapık Rifat Ardıcın evinde kıstırdı. Denizden ve karadan ekipler evi sardılar. Çarpışma sabaha kadar sürdü. Çelik yelekli polisler sabah olduğunda artık uzun bir süreden beri silah sesi gelmeyen eve yaylım ateşiyle girdiklerinde Rifat Ardıççı kanlar içinde bir eli yarı açık kapının tokmağına yapışmış, yere serilmiş, yarı yarıya öyle kala kalmış gördüler. Dahası da içeride eli bir makinalı tabancada, tabancaya bir iyice sarılmış bir kız, başı darmadağın olmuş, beyni duvara yapışmış 2 büklüm, buruş buruş eteğinde kan kurumuş, kızın eteği sert muşamba gibi kıvrılmış yatıyordu. Daha sonra bir gazete kızın bu resminin altına, makinalı tabancaya sevgilisine sarılır gibi sarılmış diye yazdı. Köşeye 15 yaşında gösteren esmer, çok uzun boyunlu kıvırcık saçlı bir çocuk yığılmıştı. Çocuğun ayaklarının dibinde boşanan kan, bu köşeden ta odanın eşiğine kadar akmış, orada göllenmişti. İki kişi de oraya konsolun arkasına gizlenmişler, orada inleyip duruyorlardı. Polisler onları oradan çıkardılar ama ikisinde de hayır kalmamıştı. Az önceki yaylım ateşiyle vuruldukları belliydi. Hemen hastaneye kaldırıldılar ya, yaralılar oraya yetişemeden yolda can verdiler. Polisler gazetecilerle birlikte gelmişlerdi kuşatmaya. Zeynel Çelik gene ne etmiş, eylemiş kaçmıştı. Bu gazeteciler için üzücüydü ya, öteki ölülerin kan içinde ellerinde türlü silahlarla boy boy çok fotoğraflarını çektiler. Zeynel Çelik çetesinin en güçlü elemanlarını, özellikle çetenin en yürekli vurucu gücü olan Eli Thompsonlu Fatoş diye anılan kadın gangsteri yitirmişti. Kendisinin bu çatışmada ele geçmemesi gazeteciler için çok daha iyiydi. Zeynel bu çatışmada 3 kat kuşatmayı yarmış, bir kedi çevikliğiyle çatıdan çatıya atlayarak polisin elinden kurtulmuştu. Polis, onun evin damını delip de öteki çatıları atlayıp kaçacağını hiç aklına getirmemişti. Bundan sonraki kuşatmada bütün evlerin çatılarını da tutacaktı. İstanbul'dan polise ihbar yağıyordu. Sayın vatandaşlar, işi gücü bırakmış, kolları sıvamışlar polise ihbar yağdırıyorlardı. Polisteki kayıtlara göre dün sabah aynı saatte Samatya'da 23, Beyoğlu'nda 137, Tarabya'da 9, Bebek'te 96, Eminönü'nde 3, Mısır Çarşısı'nda Yemiş İskelesi'nde 71, Eyüp Camisi ve civarında 46, Menekşe'de 1, Florya'da 3, Aksaray'da 27 Zeynel Çelik görülmüştü. Daha da durmadan ihbarlar yağıyordu. Polisler de bütün bu ihbarları değerlendirerek ellerinden geleni yapıyorlardı. Zeynel Çelik çetesinden 5 kişiyi polisler sonunda burunlarını bile kanatmadan diri diri yakaladılar Dolapdere'de. Bu kuşatmada da Zeynel Çelik tilki kurnazlığıyla bir yolunu gene bulup kaçmıştı. Yakalananlar çarşaf çarşaf maceralarını anlatıyorlardı gazetelerde. Bankaları nasıl soyduklarını, Zeynel'in kim, nasıl bir adam olduğunu bir bir söylüyorlardı. Ama bankalardan alınan paranın bir tek kuruşu bile ortada yoktu. Olur mu hiç? Zeynel paranın bir kuruşunu hiç kimseye koklatır mı ki o bir canavardır ve yalnız be yalnız parayı sever. Onu görenin eli ayağı çözülür, o bir büyücüdür ki onun emrinden kimse çıkamaz. Dese ki bir kişiye, al şu tabancayı şurada, karşımda, kendi kafana, aç ağzını da içine sık. O kişi hiç ikirciklenmeden kurşunu hemencecik kendi ağzına, oracıkta sıkıverir. Bugünlerde polisler Kasımpaşa'da da bir evi kuşatıp makinalı ateşine tuttular. Orada da yaralı 6 çete yakaladılar Zeynel Çelik'ten. Gene şeytan Zeynel Çelik kaçtı. Ümraniye'de de bir mahalleyi bastılar polisler. 15 kişi de orada yakaladılar. 15 kişinin 15'i de Zeynel Çelik çetesindendi. Hepsi de suçlarını itiraf ettiler. Hepsi de Zeynel'e tapıyordu yakalananların. O yürekli, ele avuca sığmaz, bir pehlivandan da daha iri, güçlü kuvvetli bir şeytandı. Sihirli bir bakışı vardı. Karşısındakine şöyle bir baksın, isterse karşısındaki kişi emniyet genel müdürü olsun, isterse İçişleri Bakanı olsun, oraya çivilenir kalır, büyülenir de Zeynel Çelik'in emrine giriverirdi. 112 sabıkası olan 60 yıla mahkum hapishane kaçağı Vural Yavuz, işte böyle girmemiş miydi Zeynel Çelik çetesine? Sonunda poliste, gazetelerde izin kaldırıldı. İstanbul gazeteleri ve polisleri aşağı yukarı tümüyle Zeynel Çelik'in ardına düştüler. Bir keresinde Karagümrük stadının yanında bir otomobilin içinde kıstırdılar onu. Mahalle halkı Zeynel'in polislerce kıstırıldığını anlayınca daha polisler silaha davranmadan binlerce kişi gangsterin otomobilinin yöresini sarıverdi. Otomobil de gangster de kalabalığın arasında gitti gitti. Kalabalık açıldığında ortada ne otomobil ne de herhangi bir kimse vardı. O gece mahalle halkını sabaha kadar dayaktan geçirdi polisler ama Zeynel Çelik'in izinin yerini bile bulamadılar. Gangster yer yarılmış da içine girmişti. İstanbul kazan polisler kepçe, her gün her saat İstanbul'un bir semtini bir evini basıyorlar. Zeynel Çetesi'nden her gün 5-10 insan yakalıyor, birkaç insan öldürüyorlar ama Zeynel'i her ne hikmetse bir türlü yakalayamıyorlardı. Bu korkunç gangsterin zekası, yürekliliği, ele avuca sığmazlığı, atikliği, bir kedi gibi bütün kuşatmalardan sıyrılışı polisi yıldırmış, canından bezdirmişti. Kahvelerde de yalnız Zeynel Çelik ve onun çetesi konuşuluyordu durmadan. Menekşe'de de Zeynel her yerden bin beter almış yürümüştü. Onlar da yaratıyorlardı durmadan. Balıkçılığını, nişancılığını öve öve bitiremiyorlardı. Bir keresinde Arapoğlu'nun kayığı hayırsız adı önlerinde batmış, Zeynel ta oradan Menekşe'ye kadar o fırtınada yüze yüze gelmişti. Her zaman çifte tabancalı geziyor, ağaçlardaki serçeleri vuruyordu şöyle bir bakışta hiç nişan almadan. Menekşeliler, özellikle Süleyman, Ramazan, Hüseyin, Arap Ali, Gemici Hüsnü, Adanalı Cafer paniğe kapılmışlardı. Kimsenin gözüne doğru dürüst uyku girmiyordu. Burada bu çocuğa, akrabaları da içinde kimse iyi davranmamıştı. Balığa çıkarmışlar, o soğuklarda, kışlarda payını vermemişler. Çocuk da, Zeynel de bir şey söylememiş, boynunu bükmüştü. Herkes her işini ona buyurmuş, herkes onu bugüne kadar uşak gibi kullanmıştı. Şimdi menekşeliler bir korku olmuşlar, bir gece gelecek, bütün şu gecekondulara ateş verecek, gecekondulardan dışarıya çıkanları da kurşunlayacak, Zeynel Çelik çetesini bekliyorlardı. Gelecekti. Hemen yakınlarda Zeynel Çelik buraya gelecek, Menekşelilerden ona çektirdiklerinin hesabını soracaktı. Tabii yakacak Menekşe'yi, tabii öldürecek hepimizi. Sen Allahsız Rize'den dağlardan gelmiş bu ağzı var dili yok çocuğu sen. Sen duran, bir de hemşerisi olacaksın. Sen balığa götürdün de hırsına geçmeye kalkmadın mı? Çocuk elini bacağını kalçalarını ısırdı, ısırdı kopardı da vazgeçmedin mi? Bunu da gelip kahvede bir bir ağzının suyu akarak anlatmadın mı? Şimdi seni yaşatır mı sanıyorsun bu çocuk? Sen Temel, sen de onun akrabası olacaksın bir de. Sen onu, bir karış hasta çocuğu, ölüm halinde dışarı sokağa çamurların üstüne atmadın mı? Fatma abla olmasa Zeynel ölmez miydi sen ölümlerden ölüm beğen sen Las Temel? Ey Süleyman, ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben ona o açken ekmek verdim. Ben... Geçen yıllarda sen Süleyman sen, Boğaz'da lüfer akını varken, hani o yıl Boğaz içi hep lüfer akıyordu. Balık tutarken sene soğukta, buz tutmuşken dünya, kar yağar, yıldız poyraz savururken ha, sen Zeynel'in tahta üstündeki eline, kabaralı ayakkabınla basıp kemiklerini kırmadın mı? O insanı değil seni öldürmeliydi. Sağ olsun Fatma abla. Sağ olsun da fıkara çocuğu Sımıkçı'ya götürdü de Sinanköy'e, ellerini sardırdı da çocuğu çolak olmaktan kurtardı. Şimdi seni sağ mı bırakacak Zeynel Çelik? Şimdi seni sağ mı? Ben bir şey yapmadım ki. Ben onun elinin orada olduğunu ne bileyim farkında olmadan. Allah'tan kork Süleyman. Ben oradaydım. Ağı yavaş çekiyorsun diye çocuğa kızdın da ver ettin kunduranın ökçesini çocuğun tahtanın üstündeki eline. Çocuk acısından düşüp boğuluyordu. Ben ona para verdim. Sen ona bir kuruş vermedin. Ya sen ne yapacaksın şimdi Fahri Bey? Ağlarımı çaldı diye Zeynel'i karakola aldırtıp orada ona 48 saat sopa attıran sen değil misin? Ya şimdi ben ne yapacağım? Beni öldürür Zeynel. Derimi yüzer. Ben nereye gideyim? Kaç kaç Fahri Bey kaç. İsviçre'ye git. Ya ya İsviçre'ye mi gitsem? Ben bir şey yapmadım ki ona. Ha ne yapmıştım ki ona? Hiçbir şey yapmamıştım ona be. Bayramda bir seferinde elimi öpmüştü de ben ona 25 kuruş vermiştim. Anımsar mı ola? Anımsar anımsar. Zeynel akıllı çocuktur. Hiçbir şey unutmaz o. Unutur mu ki? Ya unutmaz. Onun gibi bir insan var mıydı? Ona bu mahallede hiç kimse iyi davranmadı. Zavallı koca Zeynel Çelik şu kayıkların arasında büyüdü. Şu köhne teknelerin içinde yattı kalktı yaz kış, aç susuz. Hepimizin sıcak evi varken o soğuktan. Bir sabah kahveye geldim ki kapıda Zeynel. Büzülmüş kapıya kaskatı donmuş kalmış. Açtım kapıyı sıcak çay yaptım. Ya sıcak çay yaptım. Zeynel bunu hiç unutur mu? Zeynel akıllı. Hem yüreklidir. Çayı yaptım götürdüm ki Zeynel'e. Zeynel çayı tutamaz. Ağzına dayadım çayı. Zeynel kenetlenmiş ağzını açamaz. Sonunda çayı bir yana koydum. Aldım onu kucağıma. Ovdum ovdum bir iyice ovdum. Açıldı çocuk. Ben ona sıcak çayı içirdim. O gün Zeynel tam 36 tane sıcak çay içti. Ben de Zeynel'den bir kuruş çay parası almadım. Yalan. Yalan söylüyorsun. Sen babana baban ölse de son solukta olsa da parasız çay vermezsin. Yalan. Senin sülalen yalancı köpek. O kadar parasız içtiğin çaylarım ağzından burnundan gelsin. Durun durun kavga etmeyin. Bu gece değilse yarın gece mutlaka gelir Zeynel 36 kişilik çetesiyle. Sen o zaman söyle ona kaç çay içirip de donmaktan ölümden kurtardığın onu. Söylerim. O bu mahalleyi toptan yakacak bunu böylece bilesiniz. Yakacak. Fatma abla onu sever. Selim balıkçıyı da severdi. Evini nasıl yaktı? Selim balıkçı da onun yüzüne tükürmeseydi. Diyorlar ki Zeynel 36 çetesiyle emniyet müdürlüğünü basıp bütün polisleri sıraya dizmiş. Bir daha demiş, fakir fıkaradan rüşvet almak yok. Polisler hep birazdan yemin içmiş, ant vermişler. Yok. Bir daha gecekondulara silah çekmek, evlerini başlarına yıkmak, gecekonducuları öldürmek yok. Polisler yemin içip ant vermişler. Yok. Zeynel polislere çok şey üstüne ant verdirmiş. Grevcilere de kurşun sıkmak yok. Onlar sizin öz bir kardeşleriniz. Polisler grevcilere de yok demişler. Öyleyse sizi bu sefer öldürmüyorum. Sizi çoluk çocuğunuza bağışladım. Polisler sağ ol Zeynel ağamız demişler. Benim de hiçbir zaman ardıma düşmeyeceksiniz. Çünkü leğim beni hiçbir zaman yakalayamayacaksınız demiş. Eğer dediklerimi yapmazsanız şu Sansaryen hanının altına 40 kilo dinamit sokacağım. Hepiniz uçacaksınız. Bunu böyle bilesiniz demiş gitmiş. Bana yakalanmaz Zeynel Çelik derler. Bunu da böylece bilesiniz demiş gitmiş. Yakalanmaz o. Belliydi çocukluğunda. Bir keresinde onu plajın elasına kilitledim. Baktım 2 dakika sonra dışarıda. Bela, mendebur, inatçı bir oğlandı. Bir seferinde benim bir çevale balığımı çaldı. Ben de onu bir iyice bağladım. Elini kollarını ayaklarını birbirine geçirdim. Ben değil canım, bizim Tayfa Osman onu domuz topu yaptı. Bu dünyada benim yaptığım, yok Tayfa Osman'ın yaptığı domuz topundan kimse kurtulamamıştır. Onu götürdüm, kum kapılı Agop'un teknesinin dibine attım, kahveye geldim. Bir de baktım, Zeynel benden önce gelmemiş mi? Pardon dedim Zeynel, pardon. Bütün dünya polisi bir olsalar yakalayamazlar onu. O kaçağın bir kişidir, yüksek bir huy. Biz ne yapacağız biz? Fatma ablaya, geçse onun zulmünün önüne Fatma abla geçebilir. Birinde polis Zeynel'i yakaladıydı ya bilmem ne için. Polis onu hiç yakalamadı. Yakaladı. Nasıl yakalayamaz? Yakaladı. Sen bilmiyorsun. Hem de ne kadar yakaladı. Sen söyle yakalandığında. Polis onu yakaladığında eline ayağına çifte kelepçe vurmuş. Sonra ne olmuş? Ne olacak? Polis onu Sansaryen hanının en derin demir kapılı bodrumuna atmış. Zeynel Çelik'tir bu. Aslan Zeynel Çelik. Polisler bakmışlar ki Zeynel Çelik'in yerinde yerler esiyor.